17. ayrım, sayfa 160. Kötü şeyler düşünmek istemiyordu. Ne zaman kötü şeyler düşünse, kötü şeyler oluyordu. Acaba kötü şeyleri yaratan kendi düşünceleri miydi? Yoksa kötü şeyler vardı da kendisi mi yeni fark ediyordu? Nasıl olursa olsun, bildiği tek şey vardı. O da kötülüklerden hoşlanmadığıydı. Değil mi ki şey vardı? Düzeltiyorum. Değil mi ki insanlık Hay deryasından doğup Hü ırmağına doğru akıp gidiyordu. Bu serüvende sevmek de sevilmek de onun hem hakkı hem de göreviydi. Bu dünya bazılarının zannettiği gibi insan atasının kovulduğu bir cehennem değildi. Burası bir sınav yeriydi ve insanoğlu olgunlaşmak için buraya gönderilmişti. Onun yaşama hakkına saldırmak kimsenin hakkı değildi. Ne var ki nefsinin ağır baskılarından bunalan insanlık dünyayı bir sınav yeri olmaktan çıkarıp cinnet odasına çevirmişti. İşte insanın bu haksızlığa karşı çıkma hakkı vardı. Ne yazık ki bu bilinci içselleştirip inanan insan sayısı azdı. Dedelerinin kurduğu ve kendisinin yürüttüğü teşkilat bir bakıma bunu gerçekleştirmeye çalışıyordu. Tüm vücudun selameti bakımından kangren olan uzvu hekimlerin kestiği bilinmektedir. Ama ne yazık ki insanlık yalnızca kesilen uzvu görüyordu. Yaşayan bedenin kazanımları kimsenin umurunda değildi. Kimileri ölen uzuvla ölürken yaşayanla yaşamayı akıl edemiyorlardı. Yaşamayı bir bilseler birçok sorun sorun olmaktan çıkacaktı. Bu arada dumanın çıktığı yere gelmişti. Gördüğü manzara tek kelimeyle korkunçtu. Kötülükleri sevmiyordu ama kötülük burnunun ucunda bitmişti. Önünde devrilmiş bir araba, ölü iki at, beş insan cesedi ve yanı başındaki korulukta eğerlenmiş altı at vardı. Öldürülen süvarilerin atları diye düşünerek inip etrafı kontrol etmeye başladı. Cesetlerin üçüne dörder ok saplanmış ve kafaları bir kılıç darbesiyle koparılmıştı. Eğilip dikkatle kontrol etti, adamlar okla öldürülüp sonra da kılıçla kafaları kesilmişti. Bu, öldürenlerin ölenlere duyduğu kini gösteriyordu. Atları ve silahları bırakmış olmalarına bakılacak olursa, bunları yapanlar kesinlikle harami ya da uğru değildi. Arabada iki ceset vardı. Yerdeki cesetlerden ikisinin üzerinde ok yoktu. Yüzü koyun yatıyorlardı. Araba ve atlardaki damgaları hemen tanıdı. Bunlar Artukoğulları Seyfil Mülk Taceddin'e aitti. Eğilip önündekinin nabzını kontrol etti. Hayret, adam yaşıyordu. Çevirip başını dizine yasladı. Tanıdık biri değildi. Her kimse Taceddin'in adamlarından olmalıydı. Taceddin'i hiç görmemişti. Onun cesur ve yetenekli bir kumandan olduğunu söylüyorlardı. Aşireti ise çok kalabalıktı. O bölgede Moğollara kafa tutan tek kişiydi. Onu kendi safına çekmek için birkaç kez elçi gönderip mektup yazmasına rağmen ikna edememişti. Fakat aradan 3 ay geçtikten sonra Taceddin, Alamut'a gönderdiği son mektupta Eyyubilerle sorun yaşadığını ve kendisiyle görüşmek istediğini bildirmişti. Bu çok istediği ittifakın gerçekleşeceği anlamına geliyordu. Moğolların saldırıya geçtiği bu günlerde kimden gelirse gelsin her türlü desteğe ihtiyacı vardı. Kaldı ki Emir Taceddin de Nizari İsmail'i düşüncesine olumlu bakıyordu. Bunu yakın çevresinden başka kimse bilmiyordu. Şimdi ise onun bir adamı yaralı vaziyette kollarının arasındaydı. Hekim iyi olacak hastanın ayağına gelirmiş derler. Yaralıya yardım edip onu efendisine götürmek Taceddin'le kurmayı tasarladığı dostluğu güçlendirecekti. Her işte bir hayır vardır sözünü hatırladı. Bu fırsatı yarattığı için Tanrı'ya binlerce kez şükür etti. Başını dizine yasladığı adamı sarsarak uyandırdı. Sağ kolunda ve sol bacağında ölümcül olmayan hafif yaralar vardı. Fakat ensesindeki şişkinlik baygınlığının nedenini açıklamaya yetiyordu. Adam uyanınca şeyhi hemen tanıyıp toparlanmaya çalıştı. Şeyh sevecen bir dille ''Sakin ol da yaralarını saralım.'' diyerek adamın başından sarığını alıp bir parçasını yırtarak kolunu sararken ''Sen kimsin?'' diye sordu. Emir Taceddin'in atabeki Muzafferüddün Nişaburi'yim şeyhim dedi adam saygılı bir dille. Beni tanıyor musun? Evet, Hemedan'da görmüştüm. Şeyh sardığı yarayı göstererek bu nasıl oldu diye sordu. Adam elini ensesine götürüp şiş bölgeyi ovarken ''Aniden saldırıya uğradık.'' dedi. ''Bir bölük kadar vardı.'' ''Saldırganları tanıyabildin mi?'' ''Evet, Tuğbek ve adamlarıydı.'' ''Tuğbek ve adamları mı?'' diye tekrar sordu şeyh şaşkınlıkla. ''Evet şeyhim.'' dedi Nişaburi kendinden emin bir sesle. ''Neden şaşırdınız?'' Bu sırada birkaç adım ileride yatan arkadaşı da güçlükle doğrulup yanlarına gelmişti. Ensesini ovmaya çalışıyordu. Nişaburi, "Yardımcım Süleyman Kayyumi" diyerek arkadaşını tanıştırdı. Süleyman orta yaşlı, uzun boylu, pehlivan yapılı bir gençti. Diğer cesetleri görünce "Şansımız varmış" diyerek gelip onların yanına oturdu. Bu sırada şeyh de Nişaburi'nin kol ve bacağındaki yaraları sararak işini bitirmişti. ''Merak etme, yakında bir şeyin kalmaz.'' dedikten sonra Nişaburi ve yardımcısına ''Size saldıranların Tuğbek ve adamları olduğundan emin misiniz?'' diye sordu. Nişaburi kendinden emin görünüyordu. ''Evet şeyhim, kesinlikle.'' ''Yalnızca 5 kişi miydiniz?'' diye sordu şeyh. ''Hayır, Emir Taceddin ve 6 kumandanı da yanımızdaydı.'' ''Şimdi neredeler?'' ''Esir edilerek götürüldüler.'' ''Nereye götürüldüğünü biliyor musun?'' Bir ara yarı baygın yatarken Tuğbek'in askerlerine tutsakları Karakale'ye götürmelerini söylediğini duydum. Şeyh biraz düşündükten sonra şu reyin 10 fersah doğusundaki kaleden mi söz ediyorsun? Evet şeyhim. Şeyh sol elini beline koyup sağ eliyle sakalını sıvazlarken Tuğbek bunu neden yapsın diye kendi kendine söylenirken Nişaburi yarı merak yarı şaşkınlıkla Tuğbek ismine neden şaşırdınız diye sordu. Şeyh düşünceli görünüyordu. ''Tuğbek'i ne kadar tanırsın?'' ''Yeterince'' dedi Nişaburi tok bir sesle. ''Sence Tuğbek'in böyle bir baskını düzenlemedeki amacı ne olabilir?'' diye sordu şeyh biraz düşündükten sonra. ''Emir Taceddin'i kaçırmak tabii'' diye cevap verdi Nişaburi hiç düşünmeden. Şeyh kararlı bir sesle ''Peki ama neden?'' diye sordu. Nişaburi bir süre düşünür gibi yaptıktan sonra ''Nereden duymuşsa emirin sizinle ittifak yapmak istediğini duymuş.'' dedi şaşkınlıkla. ''İyi de bundan ona ne?'' deyince Nişabürü kesin bir dille ''Tuğbek bu işi kendi adına yapmıyor ki, Bizans adına yapıyor.'' dedi. ''Bizans adına mı?'' diye sordu şeyh hayretle. Nişabürü kararlı bir dille anlatmaya başladı. ''Tuğbek Bizans ordusunda ücretli komutanlık yapmaktadır.'' Bu saldırıyı efendisi Kaiser'in emriyle gerçekleştirmiş olması o kadar da şaşılacak bir şey değil. Şeyh önüne bakarak derin derin düşünmeye başladı. Bir kere Tuğbek'in Kaiser'in hizmetine girdiğini bilmiyordu. Kaldı ki bu da olmayacak şey değildi. Yetenekli Türk kumandanlarının Bizans'ta paralı askerlik yaptıklarını ve bunlara Türkopol denildiğini duymuştu. Nişaburi'ye dönüp Kaiser'in bundan çıkarı nedir diye sordu. Nişaburi'nin bu konuda çok şey bildiği anlaşılıyordu. Bildiklerini mantıklı gerekçeleriyle anlatmaya başladı. Hülagu'nun ezici bir çoğunlukla batıya doğru ilerlediği herkesçe bilinmektedir. Bizans, topraklarının güvenliği için Moğollara yakın bir siyaset izliyor. Bu nedenle onlara gönderdiği bir elçiyle kendilerine vergi vermeyi kabul ettiğini bildirmiştir. Moğolların da onlardan istediği zaten budur. Peki bu durum bağımsız bir devletin egemenlik haklarıyla çelişmez mi? Çelişir tabii ama Bizans'ın bildiği ve muhtemeldir ki Moğolların hatırlayamadığı bir şey var. Bundan yüzlerce yıl önce Atilla, Moğollar gibi göçebe bir imparatorluğun başında batıya doğru yönelerek tüm Avrupa'yı işgal etti. O zaman Bizans onlara da biat edip vergi vermeyi kabul etmiş fakat uzun vadede izlediği ince bir siyasetle onlardan kurtulmayı başarmıştı. Moğolların da yayılmacı bir siyaset izlediği ortada. Hülagu'nun her yerde arattığı seni ve müttefikin Emir Taceddin'i yakalayıp Han'a teslim etmekle Han'ın sevgisini kazanmayı ve bu yolla sınırlarını korumayı amaçlıyor ki bunda da haksız sayılmaz. Ayrıca Han'ın ordusundaki Ortodoks kumandanların ve Noyanların Han'ı Bizans'a karşı yumuşatmaya çalıştıkları da bilinmektedir. Annesi ve eşi Hristiyan olan Hülagu'nun bu etkilere ilgisiz kaldığı söylenemez. Nişaburi'nin anlattıkları şeyhe mantıklı gelmişti. Emir Taceddin'i kurtarması gerekiyordu. Bu onunla arasındaki dostluğu da güçlendirecekti. Moğollarla mücadelede ona ihtiyacı vardı. Nişaburi ve yardımcısına dönerek "Emir'i kurtarmamız gerek. Bu uğraşta yanımda mısınız?" diye sordu. Nişabüri hemen cevap verdi. Elbette şeyhim, o sizin dostunuz, bizim de veli nimetimizdir. Şeyh sakin ve soğukkanlı görünüyordu. İyi o zaman, şu cesetleri gömüp yola koyulalım. Derken cesetlere yeniden baktı. İnsan öldürdüğü birinin cesedini böyle kesip biçer mi? Bu nasıl kin böyle deyince, ben daha beterini de duydum şeyhim, dedi Nişaburi. Daha beterini mi? Evet şeyhim. Ne gibi? Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in Hamza'yı öldürttükten sonra onun ciğerlerini söktürüp yemesi. İnsanın kanını dondurmaya yetiyor. Kerbela şehitlerimizin bedenlerine yapılanları ise hatırlamak bile istemiyorum. Şeyh dalgın dalgın ona baktı. Haklısın, haydi bu işi bitirelim dedi. Toprak yumuşak olduğu için mezar kazmak zor olmadı. Cesetleri gömüp hemen yola çıktılar. Ağır adımlarla ilerliyorlardı. Nişaburi orta boylu, hafif dolgun, yuvarlak yüzlü, kıvırcık saçlı, kısa sakallı biriydi. İnsanları konuşturup onların zayıf ve güçlü yönlerini anlamada üstüne yoktu. Önlerinde uzun bir yol vardı. Hem at sürüyor hem de sohbet ediyorlardı. Şeyh sakin ve düşünceliydi. Nişaburi ise hiçbir şey olmamış gibiydi. Gülüyor, şaka yapıyor, havadan sudan konuşuyordu. İlk gören onu boş biri sanırdı. Aslında hiç de öyle değildi. İnsanları konuşturup iç yüzünü öğrenmek için bazen alttan alıp gevezelik eder, yeri gelince de düşündürücü ve şaşırtıcı laflar etmekten çekinmezdi. Yardımcısıyla konuşurken bir ara içecek suyumuz, soluyacak havamız varmış, tesadüfen hayattayız, dedi. Sol tarafında sessizce atını süren şey lafa karışarak, ''Sence bu yaşadıklarımız tesadüfi şeyler mi?'' diye sordu. ''Öyle görünüyor,'' dedi Nişaburi sakince. ''Az önce soluyacak havamız ve içecek suyumuz varmış.'' dediğini duydum, doğru mu? ''Evet, eğer soluyacak havan ve içecek suyun varsa bu yaşadıklarına nasıl tesadüf edersin?'' ''Neden olmasın şeyhim? Bilemediğin konuları tesadüflere bağlamak biraz kolaycılığa kaçma değil mi?'' Şeyhin soruları mantıklıydı. Nişabürü ise sohbeti kontrol edebilmek için kelime oyunlarına başvuruyordu. Dilimizde tesadüf diye bir kelime olduğuna göre bu kavrama uygun olay ve olgular da vardır kuşkusuz. Ben tesadüf yoktur demedim ki. Her olayın tesadüflere bağlanamayacağını söyledim yalnızca. İstersen şöyle düşünelim. Bir fersah geride üç yol ayrımına geldim. Tesadüfen sağa saptım. Devam edip giderken tesadüfen dumanı görüp buraya geldim. Baktım ki herkes ölmüş, tesadüfen siz hayattasınız. Yine üç ceset oklanıp kılıçlandıktan sonra siz ikinize tesadüfen dokunmamışlar. Tüm bu olaylar zincirine tesadüf demek mantıklı mı sence? Nişabürü bir süre durakladı. Kendisi söz ustasıydı ama şeyh de yabana atılır cinsten değildi. Alttan almaya çalışarak, cehaletimi bağışlayın şeyhim, tüm bunlara tesadüf demeyeceksek ne dememiz gerekir? Diye sordu. Şeyh kendinden ve sözlerinden emindi. Belki tecelli demek daha uygun olur, dedi. Nişaburi'nin şeyhi birkaç kez görmüşlüğü vardı ama onunla hiç sohbet etmemişti. Bu şeyhle ilk sohbetiydi. Tanıyanlar onun derin bir alim olduğunu söylüyorlardı. Oysa derin değil, epey derindi. Şeyhe dönerek saygılı bir dille, ''Ulemadan bazılarının tesadüfle tecelliyi ilişkilendirdiklerini duymuştum.'' dedi. Nişaburi'nin cehaleti hemen belli oluyordu. Şeyh ise bilen biri gibiydi. Tesadüfler plan dışıdır ve sınırları akılla çizilmiş zahiri dünyaya özgüdür. Akılla anlaşılır ya da anlaşılmaz. Aklın anlamakta aciz kaldığı batıni dünyada tesadüflere yer yoktur. Her şey Allah'ın ol emriyle olur. Tecellinin olduğu yerde tesadüften söz edilemez. Sana zamanın ve mekanın olmadığı bir anı tanımla dersem ne cevap verirsin? Nişabüri şeyhin ilmi gücünü anlamıştı. O emirin sarayında görmeye alıştığı yarı cahillerden değildi. İyice alttan alarak haklısın şeyhim, bunlar beni aşan konular diyerek susarken vakitte akşama yaklaşıyordu. Güneş batmak üzereydi. Ufku süsleyen kızıl renkli bulutlar giderek koyulaşıyordu. Bir süre kimse konuşmadı. Atları dört nala kaldırmışlar, sessiz sedasız yol alıyorlardı. Şeyh düşünceliydi. Her şeyden önce şu tesadüfler zinciri canını sıkıyordu. Zahiri planda dahi olsa tesadüfün bu kadarı tesadüf olamazdı. Ayrıca Tuğbek'i çok iyi tanıyordu. Oğuzların bayat boyundandı. Nizari İsmail'i düşüncesine yatkın değildi ama mert ve yiğit bir askerdi. Arkadaşlığına ve insanlığına söz yoktu. Belki bir asker olarak hizmet ettiği efendisi Rum Kayseri'nin emriyle kendisini tutuklamak isteyebilir ama intikam alırcasına cesetleri kesip biçmek onun tarzı değildi. Tuğbek'i çok iyi tanıyordu. Onunla ilk tanışması pek dostça olmamıştı. Düşmanca da sayılmazdı aslında. Belki çocukça demek daha doğru olurdu. Bir gün Hana Avlağı'ndan geçerken bir geyiğe rastlamıştı. Hemen yayını gerip okunu bıraktı. Tiz bir ıslık sesiyle uçan ok aynı anda karşı kayalıklardan gelen başka bir okla birlikte geyiğe saplandı. Hayvan cansız bir şekilde olduğu yere yığılıp kalmıştı. Avına doğru ilerlerken kayalıkların arasında beyaz atlı bir süvari belirdi. Geniş omuzlu, pehlivan yapılı bir genç kendisine bakıyordu. Kumral saçları omuzlarına dökülmüştü. Sakalsız ve ince bıyıklıydı. İri, ela gözlerini gölgeleyen, yay gibi gergin kaşlarıyla yabancı oldukça yakışıklı bir gençti. Avın üzerinde iki ok olduğunu görünce gülümseyerek gence bir at boyu yaklaştı. "Al götür, senin olsun," dedi. Her nasılsa bu laftan alınan genç, "Hayır, senin olsun," diye karşılık verdi. Şeyh ilk kez görmesine rağmen yabancıdan hoşlanmıştı. Tertemiz bir bozkır yiğidine benziyordu. "Bak yiğidim, sana bir teklifim var," dedi. Yabancı ne söyleyecek diye merakla bakarken, "Sen ateş yak, ben de hayvanı yüzeyim. Güzelce karnımızı doyuralım. Ne dersin?" dedi. Genç bu dostça teklifi beğenmişti. "Fena fikir değil," diyerek atından indi. Genç adam kuru odun toplayıp ateş yakarken kendisi de hayvanı yüzme işini bitirmişti. Çantasından çıkardığı bir avuç tuzu iyice ekip hayvanı kor haline gelmiş ateşin üzerine asıverdi. Avın pişmesi fazla uzun sürmedi. İki arkadaş ocağın başında dizleri üzerine çökmüş oturuyorlardı. Yabancı pek konuşkan değildi. Yemeğe başlamadan önce şeyh, "Yiğidim, dilerim ocağımız hep böyle mutlulukla tütsün. Soframız her daim dolsun, eksilmesin, taşsın, dökülmesin," diye karşılık verdi. Daha sonra iki arkadaş kemali afiyetle yemeklerini yemeye başladılar. Bir ara ona dönüp, "Yiğidim, ocak sofrayı, sofra da ocağı tanıdı. Bir avuç tuz dostluğumuzun mayası oldu ama biz bizi tanımadık," deyince genç mahcup bir tavırla, "Haklısın, yemeğe öyle daldık ki sofra erkanını bile unuttuk. Ben Hana'nın kuzeyindeki yukarı yurttan Tuğbek," dedi. Tuğbek ismini duymuştu. "Artık oğullarının Tuğcusu ile mi tanışıyorum?" dedi şeyh merakla. "Onların Tuğcusuyum. Şimdi değil misin?" "Düzeltiyorum. Onların Tuğcusuydum. Şimdi değil misin?" "Hayır." "Herhangi bir görevin var mı?" diye sordu şeyh. "Aslına bakarsan kendime uygun bir iş arıyorum. Benimle çalışır mısın? Senin gibi yiğitlere ihtiyacım vardır." "Sizi tanımıyorum," dedi Tuğbek gülümseyerek. "Ben Rükneddin Hürşah'ım," deyince önce şaşırdı, inanmak istemedi. "Yani sen şu ünlü Alamut Kalesi'nin komutanı ve şeyhi Hürşah mısın?" diye sordu hayretle. "Evet, şimdi tanışmış olduk. Artık birlikte miyiz?" Genç biraz düşündükten sonra, "Sizinle çalışmam mümkün değil," dedi. "Neden çekiniyorsun? Biz Ehl-i Beyt'in kadim davasını savunup onların haklarını korumak isteyen erleriz." "Sorun davanızın kutsallığı ve yüceliği değil. Nedir öyleyse?" "İzlediğiniz yöntem bana ters geliyor." "Ne gibi?" "Ben öldüreceğim insanlara hazırlıklı olmaları için önceden haber veririm. Sonra da gerekirse herkesin huzurunda onlarla mertçe vuruşurum. Zehirlemek ya da birini uyurken hançerlemek benim kitabımda yazmaz," dedi Tuğbek. "Bizi beğenmediğini mi söylemek istiyorsun?" "Hayır, beğenmediğim siz değil, yönteminizdir." "Yöntemimiz mi?" "Evet, doğrusunu istersen uyguladığınız yöntemi sana pek yakıştıramadım." "Neden?" diye sordu şeyh. "Sen bahadır birine benziyorsun da ondan." Bu sözler üzerine şeyh bir süre düşündükten sonra, "Yiğit, sen dünyaya yarı göçebe bir Türkmen savaşçısı gözüyle bakıyorsun," dedi. "Olması gereken de bu değil mi?" 17. ayrımın sonu. Sayfa 170.